Ayrım 3.
Onunla ilgili olarak bu söylediklerimin hepsi birer kötü herze. Onun bir tek çizgisini bile ifade eden yoksun sıkıcı soyutlamalar. Bir başka sefer. Yok, bir başka sefer değil. Hemen şimdi sana anlatmalıyım. Şimdi anlatmazsam başka hiç olmaz. Zira laf aramızda yazmaya başladığımdan beri 3 defa kalemi elimden bırakıp atımı eğerlettirmeye ve binip ona gitmeye kalkıştım. Ama işte bu sabah ata binmemek, ata binip gitmemek için yemin ettim. Yine de her an pencereye gidip güneşin ne kadar yükseldiğine bakıyorum. Kendime egemen olamayıp ona gitmek zorunda kaldım. Şimdi yine buradayım. Wilhelm, yağlı ekmeğimi yiyip sana yazacağım. Onu sevimli, neşeli çocukların, 8 kardeşinin arasında görmek ruhum için ne büyük bir haz. Böyle devam edersem sonunda da başta bildiğinden daha fazlasını öğrenmiş olmayacaksın. Bak dinle, ayrıntılara girmeye gayret edeceğim. Sana daha önce prenslik danışmanı S ile nasıl tanıştığımı, beni en kısa zamanda onun inzivagahında ya da aslında küçük krallığında ziyaret etmemi istediğini yazdım. Bu ziyareti ihmal ettim ve talih bana o sakin yöredeki gizli defineyi tesadüfen keşfettirmiş olmasaydı, belki de hiç oraya varmayacaktım. Bizim gençler dışarıda bir balo düzenlediler. Gitmeye benim de gönlüm oldu. Buralı, iyi, güzel ama önemsiz bir kızı refakatime almayı teklif ettim. Dans refakatçimle yanında teyzesi, kiralayacağım arabayla eğlence yerine gitmeyi, yolda da Charlotte S'yi almayı kararlaştırdık. Seyrek ama yaygın ormandan geçip av köşküne giderken, ''Refakatçim güzel bir hanımla tanışacaksınız.'' dedi. ''Dikkat edin.'' diye karıştı teyzesi. ''Aşık olmayın.'' ''Niçin?'' dedim. ''Sahibi var.'' diye karşılık verdi. Babası öldüğü için işlerini halletmek üzere seyahatte. Çok iyi bir adam. Hatırı sayılır bir geçim kapısı içinde başvuracak. Bu haber beni pek ilgilendirmedi. Köşkün kapısına vardığımızda güneş daha bir çeyrek saat tepenin üstündeydi. Hava çok bunaltıcıydı ve kadınlar ufuk çevreninde boz beyaz, boğucu ağır bulutçuklarla kopmaya hazırlanan bir fırtına yüzünden endişeye kapıldılar. Kendim de eğlencemizin suya düşebileceğinden çekinmeye başlamama karşın hava tahmincisi tavrıyla onların korkularını dağıttım. Ben arabadan inmiştim ki kapıya gelen bir hizmetçi kadın biraz durmamızı rica ederek Matmazel Lotte'ciğin hemen geleceğini söyledi. Avludan geçip iyi inşa edilmiş binaya yürüdüm ve merdivenlerden çıkıp tam kapıdan girince hayatımda gördüğüm en alımlı oyun gözlerimi kamaştırdı. Ön salonda 6 çocuk, 11'den 2 yaşına kadar, orta boylu, güzel, endamlı, kollarında ve göğsünde soluk kırmızı kurdeleler olan sade beyaz giysili bir kızın etrafında oynaşıyordu. Elinde kara bir somun tutuyor ve bundan çevresindeki küçüklerin yaşlarına ve iştahlarına uygun parçalar kesip büyük bir sevimlilikle dağıtıyor, küçükler de buna tek tek hiç sahtesiz sesleniyorlardı. Teşekkür, minik ellerini daha kendi dilimleri kesilmeden havaya uzatıyorlar, sonra da akşam ekmeğini alan neşeyle zıplayıp ya da tabiatına uygun sakin geri çekilip lotelerini de alıp götürecek olan yabancılarla arabayı görmek için avlu kapısına doğru yürüyordu. Sizi içeriye kadar getirip zahmet verdiğim, hanımları da beklettiğim için bağışlayınız dedi. Giyinmeyle ve yokluğumda ev için gerekli tedariklerle uğraşırken çocuklarıma ekmeklerini vermeyi unuttum. Benden başka kimseden dilimlerini almak istemiyorlar. Önemsiz bir iltifatta bulundum. Bütün ruhum onun endamı, sesi ve tavrı üstünde toplandı ve eldivenleriyle yelpazesini almak üzere odaya seyirttiğinde bu şaşkınlıktan sıyrılmaya zaman buldum. Küçükler yandan belli bir mesafeden beni gördüler. Ben de mutluluk timsali yüzü olan en küçüğe doğru yürüdüm. Çocuk geri çekilirken Lotte kapıda göründü ve çocuğa seslendi. Louis, kuzenin elini sık. Oğlan isteneni yaptı. Ben de minik, sümüklü burnuna aldırmadan, onu yürekten öpmeden edemedim. Kuzen dedim. Elimi ona doğru uzatırken, sizinle akraba olma mutluluğunu hak ediyor muyum acaba? Oh dedi, hafif bir gülücükle, Bizde uzaktan kuzenlik pek çok. Aralarında en kötüsü siz olursanız üzülürüm. Giderken 11 yaşındaki kendisinden sonra gelen en büyük kız kardeşi Sophie'ye, kardeşlerine iyi dikkat etmesini, babası at gezintisinden dönünce onu karşılamasını tembihledi. Küçüklere de ablaları Sophie'ye kendisiymiş gibi itaat etmelerini söyledi. Aralarından bir ikisi yüksek sesle buna söz verdi. Sarışın şımarık bir küçükse 6 yaşında var yok itiraz etti. Ama o sen değilsin ki. Lotecik, biz seni daha çok seviyoruz. En büyük iki oğlan arabaya tırmanmıştı ve yaramazlık etmeyeceklerine söz verirlerse benim iznimle orman başına kadar arabayla gelebileceklerdi. Henüz yerleşmiştik ki kadınlar karşılıklı hal hatır sorup giysiler, özellikle şapkalar üzerine görüş bildirdiler ve beklenen topluluğu da bir iyice dilden geçirdiler. Sonra Lotte arabacıyı durdurup iki kardeşini indirdi. Oğlanlar inerken ablalarının elini bir daha öpmek istediler. Büyüğü 15 yaşa uygun tam bir kibarlıkla öperken öbürü kabaca baştan savdı. Evdeki küçüklere tekrar selam söyleyip yolumuza devam ettik. Teyze ona bir süre önce gönderdiği kitabı bitirip bitirmediğini sordu. Yok dedi Lotte. Hoşuma gitmiyor, geri alabilirsiniz. Önceki de daha iyi değildi. Ne tür kitaplar olduğunu sorduğumda aldığım yanıt beni şaşırttı. Kimseye bir şikayet hakkı vermemek için mektubun bu bölümünü atlamak ihtiyacı duyulmuştur. Her ne kadar aslında bir tek kızın ve uçarı bir genç insanın yargısı her yazarı pek fazla ilgilendirmese de. Söylediği her şeyde derin bir karakter buldum. Her sözle yeni şirinlikler, yeni zeka ışınları yüz hatlarından doğuyor ve benim kendisine anladığımı sezdiği için hatları art arda daha neşeli ve daha açık görünüyordu. Gençken diye konuştu, romanı sevdiğim kadar başka hiçbir şey sevmiyordum. Pazar günleri bir köşeye çekilip bütün kalbimle bir Miss Jenny'nin mutluluğunu ve musibetini paylaşmaktan ne kadar hoşlandığımı Tanrı biliyor. Türün benim için daha başka çekicilikleri olduğunu da inkar etmiyorum. Ama elime öylesine seyrek bir kitap geçiyor ki, o zaman da bunun benim zevkime uygun olmasını istiyorum. Ve en sevdiğim yazar, kendimi dünyamı bulduğum, etrafımdaki olayların meydana geldiği ve hikayesi pek tabii bir cennet olmamakla birlikte, tanımsız bir saadetin kaynağı olan, kendi ev yaşamımdaki gibi ilginç ve içten olan yazardır. Bu sözler üzerine içimdeki devinileri saklamaya çalıştım. Ancak olmadı. Zira bir şey yokmuş gibi böylesine doğrulukla Wakefield köy papazından, burada da bazı yerli yazarların adı boş bırakıldı. Lotte'nin övgüsünü paylaşan bu bölümü okuyunca herhalde yüreğinde duyacaktır. Başka kimsenin de bilmesi gerekmez zaten. Söz edince tamamen kendimden geçip ona söylemek zorunda olduğum her şeyi söyledim. Ancak bir süre sonra Lotte konuşmayı öbürlerine yöneltince bunların bütün zaman boyunca sanki orada değillermişçesine açık gözlerle orada oturduklarını fark ettim. Teyze bir defadan da fazla alaycı burun kıvırarak baktı. Buysa beni hiç ilgilendirmiyordu. Söz danstan alınan zevke geldi. Bu tutku bir hataysa dedi Lotte. Size seve seve itiraf ederim. Dansın üstünde bir şey bilmiyorum. Kafamda bir şeye takılmışsa, bozuk akortlu piyanomla bir kontra dans vursam yine her şey iyi olur. Konuşma sırasında siyah gözlerde nasıl yönendim? Kanlı canlı dudaklarla körpe diri yanaklar bütün ruhumu nasıl da çekiyordu? Konuşmasının harikulade manasına büsbütün dalmış, kendisini ifade ettiği sözlerin çoğunu işitmiyordum. Beni bildiğin için bunu sen de tahayyül edebilirsin. Sözün kısası, köşkün önünde durunca arabadan bir düşçü gibi indim ve böyle düşler içinde aydınlanmış salondan aşağı bize doğru vuran müziğe dikkat edemeyecek denli çepçevre akşam alacasındaki dünyada gittim. Teyze ile Lotte'nin dans eşleri iki bey, Audren ile Mahut bir nene, kim bunca adı? Karıya götürdüm. Menüetlerle birbirimize dolandık. Bir kadını bırakıp öbürünü dansa kaldırdım. Böylece en çekilmez olanlar el uzatıp buna son veremediler. Lotte ile dansçısı bir İngiliz dansına başladılar. Figürü yapmak için sıra bize gelince nasıl hoş olduğumu hissedebilirsin. Onu dans ederken görmeli. Bak, bütün kalbiyle ve bütün ruhuyla yapıyor. Bütün vücudu bir uyum, bundan başka bir şey değilmiş, bundan başka bir şey düşünmüyormuş, duyumsamıyormuşçasına. Öyle tasasız, öyle arık, o an aslında önünde her şey yitiyor. Ondan ikinci kontra dansı rica ettim. Üçüncüsü için söz vererek, dünyanın en sevimli açık sözlülüğüyle Alman dansı yapmaktan çok hoşlandığını bildirdi. Burada moda öyle diye devam etti. Birlikte olan her çift Alman dansında birlikte kalır. Benim şapkaysa ayaklarını iyi oynatamadığı için onu bu işten affedersem bana müteşekkir olur. Sizin kadında da iş yok ve hoşlanmıyor. Ama İngiliz dansında sizin ayaklarınızın iyi gittiğini gördüm. Alman'da benimle olmak isterseniz o zaman gidip benim kavalyeden izin alın. Ben de sizin dama gideyim. Bunun üzerine ona elimi verdim ve bu arada onun dansçısının benim dansçımla sohbet etmesini kararlaştırdık. Sonra başladı ve bir süre kolların çeşit çeşit dolanmasıyla eğlendik. Nasıl bir alımla, nasıl bir eğnilikle deviniyordu. Ve sıra dönmeye gelince, daireler de birbirine dolanmaya başlayınca çok az kimse bildiği için başlangıçta tabii biraz çingene çaldı, kürt oynadı. Akıllılık edip bıraktı kurtlarını döksünler. En beceriksizler ortadan çekilince biz girişip bir çiftle beraber Odren ve Dami'yle sonuna kadar adam akıllı dayandık. Hiç bu kadar kolay hareket etmemiştim. Artık bir insan değildim. En sevimli varlığı kollarında tutup onunla çevredeki her şeyin yittiği hava gibi uçuşmak ve Wilhelm, samimi olmam gerekirse ama sevdiğim, kendisinde hak iddia ettiğim bir kızın mahvolsam bile benden başka hiç kimseyle dans etmeyeceğine dair bu yüzden yemin ettim. Beni anlıyorsun. Soluklanmak için salonda yürüyerek birkaç tur atıyoruz. Sonra yerine oturdu ve kenara koyduğum kalan son portakallar fevkalade iyi geldi. Yalnız yanındaki münasebetsiz bir komşuya kibarlık olsun diye verdiği her dilim kalbime battı. Üçüncü İngiliz dansında ikinci çifttik. Sıradan aşağı dans ederken ve ben, Tanrı bilir, ne kadar büyük bir hazla, onun kollarında ve en açık, en arı zevkin ifadesiyle dolu gözlerinde asılıyken, artık pek de genç olmayan yüzü, sevimli çehresiyle bana tuhaf görünen bir kadının yanına vardık. Lotte'ye gülümseyerek bakıp tehdit ederce parmağını kaldırıyor ve yanımızdan uçup geçerken iki defa manidar bir biçimde Albert adını anıyor. Albert kim dedim Lotte'ye. Haddim olmayarak sorabilirsem. Cevap verecekti ki büyük sekizi yapmak üzere ayrılmak zorunda kaldık. Ve birbirimizin önünden çaprazlama geçerken alnında bazı düşünceler gördüğümü sandım. Sizden ne saklayayım dedi. Gezinti için elini uzatırken, Albert iyi bir insan, onunla nişanlı sayılırım. Aslında bu benim için yeni bir şey değildi. Zira kızlar bunu bana yolda söylemişlerdi. Yine de bunu böylesine kısacık bir an içinde benim için öylesine değer kazanan biriyle ilişkili olarak düşünmediğim için tamamen yeniydi. Yeter, kafam karıştı, kendimi unuttum. Her şeyi birbirine karıştıracak biçimde uygunsuz çiftin arasına girdim ve durumu hemencecik düzeltebilmek için Lotte'nin çekip sündürmesi gerekti. Çoktandır ufukta parladığını gördüğümüz ve hep havanın serinlemesi saydığım şimşekler çok daha şiddetlenmeye ve gök gürültüsü müziği yutmaya başladığı zaman dans henüz bitmemişti. Üç kadın koşarak sıradan çıktı. Erkekler de peşlerinden. Ortalık karışınca müzik de sustu. Eğlence sırasında bir kaza ya da korkunç bir şey bizi şaşırtırsa, kısmen şiddetle duyumsanan karşıtlıkla, kısmen de ve daha çok duygularımız bir kere duyumsamaya açıldığı için, yani etkiyi daha çabuk algıladığımız için, olağandan daha kuvvetli izlenim kazanmamız doğaldır. Birçok karının yüz çarpılmasını bu nedenlere yoruyorum. En akıllısı sırtını pencereye vererek bir köşeye oturup kulaklarını tıkadı. Bir diğeri de onun önünde diz çöküp başını birincinin kucağına gömdü. Bir üçüncüsü bu ikisinin arasına sokulup küçük kız kardeşlerine gözyaşlarıyla sarıldı. Birkaçı eve gitmek istedi. Ne yaptıklarını o kadarcık da bilmeyen başkaları, göğe yönelmiş korkulu bütün duaları güzel ürkeklerin dudaklarından çekip almak için çok meşgul görünen bizim genç haspaları yönlendirecek şuurda değillerdi. Bizim beylerden birkaçı rahat rahat bir pipo içmek için aşağıya gitmişlerdi. Lokal sahibesinin aklına bize pancurlu perdeli bir oda gösterme fikri gelince geride kalan topluluk da bunu reddetmedi. Odaya girer girmez Lotte sandalyaları bir daire şeklinde yerleştirmeye başladı ve onun isteği üzerine topluluk oturunca bir oyun anlatmaya koyuldu. Okkalı bir ödül umuduyla dudaklarını sivrilterek gerinenleri gördüm. Sayım oynuyoruz dedi. Şimdi dikkat edin. Ben çemberde sağdan sola dolanacağım. Siz de böyle sırayla sayacaksınız. Herkes kendi sırasının sayısını söyleyecek. Ama bu şimşek süratiyle olacak ve kim takılır ya da hata yaparsa bir tokat yiyecek ve böyle bine kadar. İşte bunu seyretmek eğlenceliydi. Kolunu uzatarak dairede yürüdü. Bir diye başladı birinci, yanındaki iki, daha sonra gelen üç ve böyle sürdü gitti. Sonra daha hızlı dönmeye başladı ve hep daha hızlı. O sıra biri yanlış söyledi. Şap, bir tokat ve gülüşmelerle bir yanlış daha. Öbürüne de şap ve hep daha hızlı. Kendim de iki şaplak yiyip içten bir keyifle bunların diğerlerine vurduğundan daha kuvvetli olduğunu sandım. Genel bir gülüşme ve coşkuyla daha bine gelmeden oyun son buldu. Aralarında en samimi olanlar bir köşeye çekildiler. Fırtına da geçmişti. Ben Lotte'nin peşinden salona gittim. Giderken şöyle dedi. Tokatlarla havayı mavayı unuttular. Ona bir şey diyemedim. Ben diye devam etti. En korkaklardan biriydim. Öbürlerine cesaret vermek için kendimi yürekli gösterince ben de cesaretlendim. Pencereye gittik. Gök gürlemesi öteye doğru çekiliyordu ve şahane yağmur toprağı hışıldıyordu. Ve sıcak havayla dopdolu bir hoş koku cana can katarak bize doğru yükseliyordu. Dirseklerine dayanmış duruyordu. Bakışı çevreyi delip geçiyordu. Gökyüzüne, sonra bana baktı. Gözü yaş doluydu. Elini benimkine koyup konuştu. Klapstock. Hemencecik aklına düşen o görkemli ağıtı hatırlayarak bu isimle üstüme boca ettiği duyguların akımına daldım. Dayanamayıp eline eğildim ve en büyük hazzı veren gözyaşlarıyla öptüm. Yine onun gözlerine baktım. Azizim, bu bakıştaki tanrısallaşmayı bir görseydin ve kutsallığı çiğnenmiş adının söylenişini bir daha hiç işitmek istemiyorum. 19 Haziran günü. Geçen de öykümün neresinde kaldığımı artık bilmiyorum. Yatağa gidişim gecenin saat ikisiydi. Bunu yazmak yerine sana anlatabilseydim, seni belki sabahın körüne kadar tutmuş olacağımı biliyorum. Balodan dönüşümüzde olanı henüz anlatmadım. Bugün de vaktim olmayacak. En görkemli gün doğuşuydu. Hafiften damlayan orman ve çepeçevre tazelenmiş kır. Bayan refakatçilerimiz uyukladılar. Benim de beraber olmak isteyip istemediğimi sordu. Onun yüzünden kendimi sıkmamalıymışım. Bu gözleri açık gördüğüm sürece deyip bakışımı kuvvetle ona diktim. Hiçbir tehlike yok. Ve ikimiz de onun kapısına kadar dayandık. Orada hizmetkar kız kapıyı yavaşça açarak Lotte'nin sorusu üzerine babasının ve küçüklerin iyi olup hala uyuduklarını söyledi. Kendisine daha aynı gün görebilmeyi isteyerek oradan ayrıldım. Kabul etti ve kalkıp geldim. Ve o zamandan beri güneş, ay ve yıldızlar rahatça işlerine bakabilirler. Benim için gece de gündüz de bir ve çevremde bütün dünya yitiyor. 21 Haziran günü. Tanrı'nın azizlerine ayırdığı günler gibi mutlu günleri yaşıyorum. Artık bana ne olursa olsun, sevinçlerin, hayatın en temiz sevinçlerinin tadına varmadığımı söyleyemem. Valheim'ımı biliyorsun, oraya tamamen yerleştim. Oradan Lotte'ye yalnızca yarım saat. Orada kendimi ve insana nasip olan bütün mutluluğu hissediyorum. Valheim'ı gezintilerimin hedefi olarak seçtiğim zaman buranın cennete bu kadar yakın olduğunu düşünür müydüm? Şimdi bütün arzularımı içinde kapsayan av köşkünü uzun yürüyüşlerimde kiminde dağdan, kiminde ovadan, nehrin ötesinde kaç kez gördüm. Sevgili Wilhelm, insanın içindeki açılma, yeni keşifler yapma, dolanıp durma hevesi üzerine çokça düşündüm. Sonra yine kısıtlamalara kendini isteyerek teslim etme, alışkanlığın rayında, sağa sola aldırmadan, öylesine gitme içgüdüsü üzerine. Enfes, buraya gelip tepeden güzel vadiyi seyrettim. Çepçevre beni çekimine aldı. Orada küçük orman, ah gölgesine karışabilir miydin? Orada dağın doruğu, ah oradan geniş çevreyi seyredebilir miydin? İç içe zincirlenmiş tepelerle gizemli vadiler. Oh, kendimi oralarda yitirebilir miydim? Oraya koşup döndüm, umudumu bulamadım. Oh, uzaklık da gelecek gibi. Büyük ağıran bir bütün, ruhumuzun önünde duruyor. Duyumumuz içinde yüzüyor. Gözümüz gibi ve hasretini çekiyoruz. Ah, bütün varlığımızı vermek, kendimizi bir tek ulu, görkemli bir duygunun hazzıyla doldurmak için. Ve ah, oraya koşup, orası da burası olunca, her şey öncesi gibidir ve zavallılığımızda, kısıtlılığımızda kalırız ve ruhumuz sıyrılan bir tesellinin hasretiyle yanar. Böylece en huzursuz bir serseri de sonunda yine vatanına özlem çeker ve kulübesinde, karısının göğsünde, çocuklarının arasında, onların geçim meşgalesinde, uzak dünyalarda boşu boşuna aradığı hazzı bulur.